Muhittin Karkın'la Gündem Sohbetleri.
Merhaba dostlar. Gazete Nizam Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhittin Karkın. Bugün de işçi ve emekçileri ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Ama hemen belirteyim, salgın nedeniyle bu yayınımızı da stüdyodan değil, Zoom üzerinden gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz sendikalaşma dostlar. Bilindiği gibi Türkiye'de sendikalaşma oranı son derece düşük. Bugün ülkede aktif olarak çalışan 16 milyon civarındaki işçiler sadece 2 milyon kadarı sendikalı. Bu yaklaşık %14'lük bir orana tekabül ediyor. Ama bu oran özel sektörde çalışan işçiler için yarı yarıya azalıyor. Özel sektörde çalışan 12 milyon işçinin ancak %7'si toplu sözleşmeden yararlanabiliyor. Peki sendikalaşma oranımız neden bu kadar düşük? Buna bir bakalım. Bir kere 9 milyon kadar işçi, onun altında işçi çalıştıran işletmelerde istihdam ediliyor. Buralara ne sendikalar bilgi gösteriyor ne de bu işletmelerde çalışan emekçiler derhal işten kovulma korkusuyla sendikalaşmaya cesaret edebiliyorlar. Bu önemli bir sorun ve bunun mutlaka üzerinden gelmemiz gerekiyor. Bunu daha sonraki programlarda tartışırız. Ama 50 ile 250 arasında işçinin çalıştırıldığı orta ölçekli işletmeler ile 250'nin üzerinde işçi istihdam eden büyük boy işletmelerde de sendikalaşma oldukça zor. Bunun asıl nedeni de işverenlerin işçileri bu anayasal haklarını kullanmaktan men etmeye çalışmaları. İşverenler iş yerlerinde ne sendika ne de toplu sözleşme istiyorlar. Bu nedenle de bir sendikalaşma girişimi başladığında hemen bu örgütlenmenin başını çekenleri işten atıyorlar. Tabii bu tip gelişmeler karşısında bazı sendikaların bürokrat yöneticilerinin kayıtsızlığı da söz konusu. Onlar ciddi bir mücadele örgütlemeyince işçinin morali bozuluyor. Bir kısmı işini kaybediyor, diğerleri de geri çekilip işveren karşısında yenilgi yaşıyorlar. Şimdi bu konuyu Ege bölgesinde bir metal fabrikasında çalışan bir işçi dostumuzla sohbet edeceğiz. Kendisi sendikalaşma mücadelesinde ileri çıktığı için işveren tarafından ücretli izin cezasına mahkum edilmiş durumda. Onunla konuşacağız. Hoş geldin İbrahim.
Hoş bulduk abi.
İbrahim, sizin iş yerinde kaç işçi çalışıyor? Sendikalaşmaya ne zaman karar verdiniz? Bununla başlayalım mı?
Tabii ki. Bizim iş yerinde, iş yerimizde yaklaşık 300 kişi çalışıyor. 2016 yılından başladık örgütlenmeye.
Nasıl başladınız? Siz kendiniz mi gidip sendikayla görüştünüz yoksa sendika mı geldi size?
Tabii ki arkadaşlarımızın tavsiyesiyle biz kendi çabalarımızla gittik, görüştük sendikayla. Bununla birlikte önce olan arkadaşlarımızla birlikte örgütlenmeye başladık.
Peki sendikalaşmaya niye başvurdunuz? Amacınız neydi?
İnanın Muhittin abi o kadar çok sorun vardı ki. Yani artık içeride çalışan arkadaşlarımız artık bir yere kadar sabrettiler. %65-70 oranında asgari ücretle çalışan arkadaşlar var. İçeride düzensizlik çok, geçim sıkıntısı var, problemler çok. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda çok büyük problemler olmaya başlamıştı artık. Biz de bunun ancak örgütlülükle çözüleceğine inandığımız için bu yola başlamış olduk.
Siz sendikaya gittiniz o zaman, örgütlenmek istediğinizi söylediniz.
Aynen, doğrudur abi, bu şekilde.
Evet, peki nasıl gelişti örgütlenme?
Tabii ki önce arkadaşlarımızın yaklaşımları, tabii ki işten atılma korkusu, yönetim baskısı, yönetime yakın olan ustabaşlarının bizden tarafa değil de yönetime karşı zafiyetlerinden dolayı çok yavaş ilerledi. Bu süreçte çok arkadaşlarımız işten atıldı.
Ya bir dakika, orayı biraz derinleştirelim. Yani kaç kişi, yani sendikalaşma sürecine başladıktan ne kadar sonra işçi atılmaya başladı?
Hemen hemen 6 ay gibi bir süre, tahmini sürem.
Demek ki 6 ay boyunca işverenin haberi olmadı sendikalaştığınızdan.
Aynen öyle, aynen öyle. Bu süreç içerisinde tabii ki arkadaşlarımız örgütlenmeye başladık. İçerideki özellikle yönetime yakın olan arkadaşların bize karşı tutumları çok yapıcı değildi. Çok olumsuzdu. Koşullar yani çok anlatılmayacak derecede sıkıntılı başladı. İlk atılan arkadaşlarımız, 16 arkadaşımız işten çıkarıldı.
O bayağı çıkartılmış, 16 kişi.
Evet, evet, 16 arkadaşımızı işten attılar. Hiçbir gerekçe göstermeden sadece sendikaya üye oldukları için. Yani bunlar tabii ki mahkemelerini kazandılar.
Peki o
Sendika
arada mahkemeye gitmeden yani gitmekle birlikte sendika herhangi bir eylemlik yaptı mı?
Tabii bu dönem söylediğim ilk dönem başlangıcıydı. Burada sendika herhangi bir şey o dönemde daha yeni örgütlenme olduğu için işveren daha yayılmadığı için şeyi arkadaşları attı işten. Bu arada sendika tabii ki bir şey yapamadı. Çünkü yetki belgesi yoktu. Yetki tespit belgesini alamamıştık. Çoğunluğu da sağlayamamıştık. Çoğu arkadaş yanlış yerlere üye oldular. Tabii ki E-Devlet üzerinden bu. Yanlış yerlere üye olunca bir sıkıntı yaşandı o dönemde. Bu sıkıntıyı işte işverene yakın arkadaşların şeyiyle bu arkadaşlarımız işten atıldı. Burada sendikanın bir dahili olmadı yani açıkçası.
Yani içerideki bazı arkadaşlar işverene sendikalaşmanın başını kimlerin çektiğini söyledi, öyle mi?
Aynen öyle. İçerideki sendikalaşmada işte şu şahıslar burada bir örgütlenme yapıyor. Bunun gibi bilgiler gidince tabii biz örgütlülüğümüzü tam sağlayamadan arkadaşlarımız işten atıldı.
Peki o arkadaşların bunu yapmasını engelleyecek herhangi bir örgütlenme tarzınız olmadı mı? Yani çok açık mı örgütlendiniz?
Yani ne kadar
Herkesin
da
bildiği
açık
şekilde mi örgütlendiniz?
kapalı da örgütlenseniz, açık da örgütlenseniz illaki bunlar bir şekilde duyuluyor içeride. Yani mutlak söylüyoruz yani arkadaşlara ya bunun biraz gizli kalmasını, sanki bir suç işliyormuşuz gibi anayasal hakkımızı arkadaşlarımıza sanki bir suç devri ediyormuşuz gibi algılanıp gidip yönetime bunu bildirenlerin yüzünden bu arkadaşlarımız işten atıldılar.
Bunlar sonra tazminat davası açtılar. Ne kadar sürdü o tazminat davası?
Hemen hemen 2 yıl, 2,5 yıl gibi çok uzun bir zaman sürdü. Öncelikli dava olmalarına rağmen abi.
Sonra sanıyorum hepsi kazandı, işe iade kazandı ama işveren işe iade etmedi hiçbirini galiba.
Evet, işveren hiçbirini işe iade olarak almadı. Almadığı gibi de yani arkadaşların bazılarına şöyle bir şey diyeyim. Bazıları işe iadelerini istediler. Ama bu süreç çok uzun olduğu için arkadaşlar başka iş buldu zaten.
Evet.
Yani 2,5 sene herkes de bilir ki 2,5 yıl gibi bir işçinin boşta kalması imkansız.
Tabii.
Bu süreçte iş bulan arkadaşlar o işe başladıklarında 2 yıl, 2,5 yıl gibi bir kıdeme sahip oldu. Yani kim olsa bu kıdemi bırakıp buraya tekrar gelmeyi istemez. Ama arkadaşlar haklarını alarak başka işlere devam ediyorlar şu anda.
Peki başvuranları da almadı herhalde işveren.
Almadı, almadı. Yani bir girişimde bulunmadı.
Anladım. Peki sonra nasıl devam? Demek ki bu bir yenilgi aldınız ilk elde. Daha sonra nasıl devam ettiniz?
Evet, ilk yenilgimiz böyle oldu. Daha sonra bu işi biraz daha derinleştirerek oldu. Daha çok arkadaşa ulaşarak oluştu. Daha derinlere indik. Arkadaşlarımızı sohbetlere çağırdık, kafeteryalara çağırdık.
Pardon, İbrahim.
Durumun vehametini anlat.
O zaman demek ki
Efendim.
içeride bu işi götürecek hala bir kadro kalmıştı. Yani o
Evet,
kadar
tabii ki, tabii.
arkadaşın atılmasına rağmen.
Evet, tabii ki bir kadro kaldı. Bir kadro kaldı. Bu kadro tabii ki ne kadar da düşük olsa bir şöyle diyeyim 10-15 kadar bir arkadaşımız burada kaldı. Yani bunu o zaman için tespit edemedi işveren. Hepimizi tespit edemedi. Sadece öne çıkan arkadaşları ama diğer arkadaşlar bu bayrağı devraldı. ve devam etmeye başladı.
Anladım.
Biz de bu süreçte inanın içeride yaşananlar öyle şeyler var ki, iş kazaları olsun, işverenin yaptığı mobbingler olsun, üzerimizdeki baskı olsun, sıkıntılar olsun, çok şey yaşadık içeride.
Peki siz tekrar başladığınızda işverenin hemen haberi oldu mu tekrar bundan? Daha doğrusu şöyle sorayım. Bu ikinci başlama evresi ne zaman başladı?
2017 yılının ortalarına doğru Nisan-Mayıs gibi tekrar örgütlenmeye başladık. Bu süreçte yetki tespit belgemizi aldık. Tabii ki işverenin bilgisi oldu. Bu arada yönetim değişti. Orada bir zafiyet oluştu fabrikada. Bu zafiyetten biraz da yararlandık diyelim açıkçası. Bu yönetim değişikliğinde yararlanarak örgütlülüğümüzü tamamladık ve yetki tespit belgemizi de almış olduk. Tabii ki bu süreçte gene işten atılan arkadaşlarımız oldu. Hamile iki bayan arkadaşımız işten atıldı. Birisinin eşi engelliydi. Eşleriyle birlikte atıldı. Hatta birinin eşi de engelliydi. Bunu da böyle söyleyebilirim yani.
Peki bu ikinci etap örgütlenmeyi nasıl yaptınız?
İkinci
Belli
etap
bir komiteleşmeye falan gittiniz mi? Sendikayla ilişkiler nasıldı o arada?
Sendikayla ilişkilerimiz sürekli bir telefon görüşmesiyle vardı. Sonra sendikaya bu konuda baskı yapmaya başladık biz biraz açıkçası. Bizi sahiplenmeleri adına. Bunu da biraz başardık, biraz başaramadık. Biraz sendikadan gelen bazı bürokratik engeller mi diyeyim? Yani nasıl desem onu bilemiyorum ama...
İlgisiz mi davrandılar? Yani çok ilgilenmediler mi?
Yani çok ilgilenmediler de diyemem. Uzak durmaya çalıştılar. Yani ılımlı bir geçiş süreci yaşamak istediler bu dönemde. Yani restleşmeler olmadı. Yani bildiğimiz örgütlenmeler gibi değildi yani. Daha önce, önceki yıllar gibi. Yani çok büyük içeride bir eylem yapılmadı. Yani sendika gelip arkadaşlar işte bugün şunları yapalım, bunları yapalım, şu yolda gidelim, size eğitimler verelim, bu konuda sizi bilgilendirelim gibi eksiklikleri vardı sendikanın tabii.
Anladım. Peki o zaman benim anladığım şu. Siz bu ikinci etap çalışmayı başlattınız, örgütlenme çalışmasını. Demek ki %50'yi geçtiniz. Sendika yetki başvurusunda bulundu ve o yetki başvurusu kabul edildi. Mutlaka ondan sonra işveren ona itiraz etmiştir, o Yargıtay'a gitmiştir. Şimdi o noktaya tekrar dönecek olursak, sendikanın pozisyonu şu mu oldu yani? Ya biz yetkiyi aldık, Yargıtay'dan gelene kadar bekleyelim, ondan sonra toplu sözleşme yaparız.
Hemen hemen buna yakın abi. Bazı şeyler yapıldı ama yani çok şey kaldı, sönük kaldı. Tabii ki o atılan arkadaşlarımızla beraber belli bir eylem yapıldı kapı önünde ama yeterli değildi açıkçası. Ya
Peki.
Yeterli içeri baskı yapılamadı.
Bu yetki belgesi ne zaman alındı?
2017'nin Haziran aylarında falan olması lazım. Mayıs-Haziran aylarında abi.
Allah Allah. 2017'den beri hala şeyde mi? Yargıtay'da mı yetki?
2018'den beri Yargıtay'da abi. Şu anda 3,5 seneye doğru gidiyoruz.
Peki işçinin morali ne bu oranı? Yani 3,5 yıldan beri bekliyorlar toplu sözleşme için, öyle mi?
Evet. Bu süreçte işçinin morali, inanın psikolojisi bozuluyor işçinin. 3,5 yıl bir çok uzun bir süre. Yani içeriden yönetimden gelen baskıları göğüslemek çok zor. Buna dayanamayıp kendi giden arkadaşlarımız çok oldu. Kendi istifa edip giden arkadaşlarımız çok oldu. Yani insanların artık yani son haddesine gelmişti bazı arkadaşların. Hani geri döndüremedik arkadaşları. Çünkü süreç o kadar uzun ki abi, anlatamam. Yani bu süreçte işveren her şeyi yapabiliyor. Yani
neler burada, yapıyor? Biraz anlatsana onları.
Mesela en ufak bir şeyde savunma yazıyor. İşte makinenin başında neden bu kadar az durdun? Sayı neden az çıktı? Neden lavabodan geç geldin? İşte neden telefonla konuşuyorsun? Mesela bunlar gibi birçok şey var mesela.
Peki.
Yani bunlar anlattıklarım bir örnek.
Amacı sizi sendikadan istifa ettirmek mi? Yoksa toplu sözleşmeyi güçsüz kılmak mı? Nedir amacı?
Amacı bizi güçsüz kılmak, bizi örgütlülükten ayırmak, yani arkadaşlarımızın birbirleriyle olan bağlantısını kesmek, gözdağı vermek, bizi sindirmek. Yani buna ne derseniz deyin yani. Her şeyi söyleyebilirsiniz bu konuda. Yani en ufak bir şeyde kendilerine yakın olan arkadaşlara hiçbir şey yapmazken sendikalı olup, üye olup bu işin örgütlülüğünü sağlamak isteyen arkadaşlar üzerinde çok büyük baskılar vardı. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Ücretler konusunda mesela öyle bir zam yapıldı ki %1. %1 zam yapıldı. Ustabaşı bu arkadaş.
Ne örgüt zaman yapıldı bu zam?
2019 yılında.
Yılbaşında mı yapıyor? Her yılbaşında belli bir zam mı yapıyor?
Evet. Ayın 5'inde maaş aldığımız için Ocak ayının maaşı tabii Şubat'a yansıdığı için ayın 5'inde zammı görmüş oluyoruz. Yani bu zamlar da devlet sırrı gibi. Hiçbir şeyinizi ifade edemiyorsunuz. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Ne kadar emek sarf ederseniz sarf edin. Bunlar gözükmüyor. Ama onlara yakın arkadaşlara gelindiği zaman yani daha iyi zam, daha iyi koşullar, daha esnek şeyler ya, göz açıyorlar yani. Bunlara göz yumuyorlar daha doğrusu.
Peki ücretlerin durumu ne iş yerinde? Onu biraz tarif eder misin lütfen?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda yüzde 60, 55-60 civarı asgari ücret. Bu olaylar olduktan sonra tabii ki bazı arkadaşların ücretlerini yükselttiler. İçeride bu sendikal örgütlenmeyi kırmak için. 70'lere kadar çıkıyordu bu asgari ücret. Şu anda 55-60'lara kadar düşmüştür. Ama yani asgari ücretten 100 lira fazla, 200 lira fazla. Yani şu anda ortalama ücret 2800-3000 civarı.
Anladım. Üstelik bu bir metal fabrikası değil mi? Metal sektörü fabrikası. 300 kişinin evet, çalıştığı bir metal fabrikası.
Evet, bu metal fabrikası. 300 kişi çalışıyor.
Peki bu baskılar arasında sanıyorum ücretsiz izine çıkarma da var, öyle mi?
Evet, bu son pandemi döneminde özellikle ilk önce iyi niyetli başladı bu ücretsiz izin. Tabii ki bu şöyle söyleyeyim abi. Ücretsiz izindekiler önce kronik hastalıkları olanlarla başladı. 60 yaş üstü olanlar ücretsiz izine çıkarıldı. Sonra sendikalıların ücretsiz izine çıkarılması söz konusu oldu burada. Özellikle 20-25 arkadaşımız üzerinde bir ücretsiz izin baskısı var. 9 aydır, 8 aydır, 7 aydır. Yani bu kademeli olarak gidiyor. 3 aydan 9 aya kadar ücretsiz izinde olan arkadaşlarımız var.
9 aydan beri?
Evet, 9 aydan beri. Yani biz bunları Çalışma Bakanlığı dahil, SGK dahil, yani başvurmadığımız yer kalmadı. Şu anda bilmiyoruz sürecin nasıl işleyeceğini ama bunlar sendikalı, üyeli, örgütlü arkadaşlarımız. Bile bile yapılan bir işlem bu.
Peki bu kadar işçi ücretsiz izine yolluyor. Demek ki üretim azalıyor içeride, öyle mi?
Kesinlikle. Kesinlikle azalmıyor. Bunu tabii içeride çalışan arkadaşlarımızın bilgi ve bize verdikleri bilgiye göre sürekli mesailer yapılıyor. 16 saate kadar yapılan mesailer var. Yani eğer içeride iş olmasa bu arkadaşlar mesaiye kalmaz. Yerine yeri işçi alınmaz. Bu dönemde bizim bölümümüze, özellikle kendi bölümüm adına söylüyorum, mesela mülteci işçiler alındı.
Peki bir dakika.
İki sefer.
Şimdi ücretsiz izine çıkarılan işçinin yerine yeni işçinin alınmaması lazım. O ücretsiz izine çıkarılan işçinin geri dönmesi lazım eğer üretim varsa. Bu yasa dışı bir şey. Buna ilişkin sendikayla bir girişimde bulunmadınız mı?
Tabii ki bulunduk. Bununla ilgili bir basın açıklamamız oldu. Ayrıyetten bu işte ilgilenen İzmir İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı diye bir bölüm var. Buraya şikayet edildi ve bak bunun üzerine bakanlıktan geldiler. Arkadaşlarımızın da bize söylediği gibi 3 gün boyunca denetlemeler yapıldı. Bu denetlemelerin yapılmasına rağmen biz hala dönemedik iş yerine.
Evet. Bu ücretsiz izin meselesi de uzatıldı galiba. Şimdi sizin ne zaman tekrar belli olacak geri çağrılmayacağınız?
Ocak 17'de belli olacak Muhittin abi. Tabii ki Ocak 17 hafta sonuna denk geldiği için, pazar gününe denk geldiği için Cuma günü bize bir bilgi verilmesi lazım bu konuda.
Anladım, onu bekliyorsunuz.
Evet.
Peki bu arada sendikal örgütlülüğü sağlam tutmak için belli bir çalışma yapıyor musunuz?
Tabii sürekli arkadaşlarımız halinde koordinel bir halde bu iş gelişmeleri takip ediyoruz. İçeriden bize bilgiler geliyor. Bununla ilgili istişare yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Ama ne yazık ki devletimizin bunu yapması, bu ücretsiz izini kötü niyete çeviren işverenlerle ilgili bir şey yapmaması bizi çok mağdur ediyor. Hakikaten 1168 liraya mahkum edildik biz. 9 aydır, 8 aydır bu arkadaşlar evi kira olan var, borcu olan var, kredisini ödemeye çabalayanlar var. Yani çocuklarına ekmek parası götüremeyecek durumda olan arkadaşlar var. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda.
Anladım. Belli iş yerlerinde, Gebze'de falan bu konuda eylemlilikler var biliyorsun. Yani bu ücretsiz izne çıkarmaya karşı. Çünkü işverenler bunu bir ceza olarak kullanıyor, sendikalaşmaya karşı falan. Yani umarım sizin içerideki örgütlülüğünüz devam ediyordur iş yeri içinde. Sizler dışarıdasınız belki ama.
Şu an için devam ediyor. İçeriyle ilgili bağlantımız hiçbir zaman kopmadı. Arkadaşların da bu konuda yapacağı bir şey yok. Baskı yapılıyor tabii ki içeride ama devletin vermiş olduğu bu tavizi kötü niyete kullanan işverenle bir şey yapamıyoruz. Yani bu konuda aradığımız, konuştuğumuz yerler bize bunu böyle bir haklarının olduğunu söylüyorlar ama biz de buna karşılık diyoruz ki karşımızdaki muhatabımıza kimse ona diyoruz ki bu haksız, adaletsiz bir uygulamadır. Bunun gereğini yapılması lazım. Fabrikada işlerin düşmesi bir yana daha çok iş gelmesi, mesailerin yapılması adına biz bunları sürekli dile getiriyoruz ama şu ana kadar bize ulaşan bir şey yok. Bakanlığın da gelmesiyle bakanlık da geldi ama yine de herhangi bize bir geri dönüş sağlanmadı şu ana kadar.
Yani müfettişler geldi, baktı, üretime baktı, işten çıkarılanların veyahut da ücretsizliğine yollananların sayısını belirledi falan. Belki işvereni bu konuda kötü niyetli gördü ama onların sanırım çok fazla şey yapacağı bir şey yok. En fazlasından bir protesto çeker işverene veyahut da ne bileyim ceza keser falan. Onun dışında pek yapılacak bir şey yok. Yani her şey sizin örgütlülüğünüze, kendi eylemliliğinize, kararlılığınıza bağlı herhalde İbrahim, öyle değil mi?
Evet abi biz sıkı durdukça, birbirimize kenetlendikçe, örgütlülüğümüzü arttırdıkça inanın hiçbir şey olmayacaktır. Tabii ki bugünler de geçecek. Biz içeriye gireceğiz. Üzerimize düşen ne varsa biz bu sendikal örgütlenmeyi devam ettirmek istiyoruz. İnsanca yaşamak için devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki biz emeğimizi vereceğiz. Hakkı neyse, karşılığı neyse bunu da işverenden talep edeceğiz. En doğal hakkımız bizim bu.
Anladım İbrahim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Programımızın sonuna geliyoruz. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Sana iyi günler diliyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum abi. Bütün emekçilere selam olsun. İyi günler diliyorum.
İyi günler. Evet dostlar, İbrahim dostumuzun da anlattığı gibi iş yerlerinde sendikalaşma çok zor. Özellikle işverenlerin, emekçilerin bu anayasal hakkına saldırıları nedeniyle oldukça zorlu mücadeleler gerektiriyor. En başında da işçilerin kendi aralarında sıkı bir şekilde örgütlenmelerini, sendikal konularda bilgi ve bilinç sahibi olmalarını, birlikteliklerini korumalarını zorunlu kılıyor. Bugün tüm ülkede onlarca iş yerinde aynı sorunlar yaşanıyor. İşçi sınıfı sendikalarda örgütlenmek, ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için savaşıyorlar. Tabii sadece işverenlere karşı değil, aynı zamanda patronları kollayan ve koruyan devlet organlarına karşı da haklarını savunmak zorunda kalıyorlar. Tabii ayrıca sendika yönetimlerinden daha aktif ve daha etkili olunmasını bekliyorlar ve istiyorlar. Gazete Nisan her zaman işçi sınıfının yanında olmayı sürdürüyor dostlar. Sorunlarınızı aktarmak için sizleri de yayınlarımıza bekliyoruz. Ve bugünlük bu kadar diyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.